Ayrım 5. Avare Yıllar Orhan Kemal sayfa 58. 12. Okulu bırakışımı annem uzun uzun ağladı. Hey Allah'ım dedi, korktuğuma uğrattın beni. Başkalarının karşısında el ovalamayla zorunlu küçük adamlar mı olmalıydı benim evlatlarım? Ben ne ummuştum? İçimde bir ayaklanma oldu. Hiçbir zaman dedim, hiç kimsenin karşısında eli ovalamayacağım. Büyük bir yükten kurtulmuş ateş çemberinin bir kenarını kırmıştım. Babamla Niyazi sanki içimden bana bakıyorlar, babam sanki. Aferin oğlum, sefaletimizin üstüne köşk kurmayı denemekten vazgeçtin. Birkaç gün sonra annem, madem okulu bıraktın dedi, bir iş tuttuğun da yok, şu tarlalarla biraz da sen uğraş. Annem haklıydı, haklıydı ama tarlalar, yağmur diz boyu çamur, yazın katırında dikenleriyle dolu tarlalar, köyün pis yolları, azgın köpekler, babaanneme kadın diye bağıran çakır gözlü, kıpkırmızı Abdülfettah. Ya beni de kovarsa, annem erkeksin diyordu. Ne de olsa senden çekinirler. Ben nihayet bir kadınım. Mosmor bir sabah bütün vidaları gevşemiş, kötü kötü gıcırdayan, 10 kişilik bir kaptı kaş diye 20 kişi tıkılarak doğduğum kargası bol kasabanın yolunu tutuyordum. Yıllardan beri çiftliğe ilk defa gideceğim. Orada kimleri bulacağım acaba? Uzun kış gecelerinde bize peri padişahı, cin, zümrüdü anka kuşları, yılan, çıyan, üfürükçü, koca karılarla dolu masallar anlatıp sıcacık yatağımızda içimize tatlı ürpertiler veren Senem bacıyı mı, bize çiğ patlıcan yemesini öğreten Evdeci'nin sümüklü oğlunu mu, yoksa kardeşim Niyazi ile dutun dallarını asıp terbiye etmeye kalktığımız tavukları mı? Kaptı kaşının içi çarık, sarımsak ve peynir kokuyordu. Yüreğimde daima Abdülfettah ve onun mavi gözlü ağırlığı. Kaptı kaşta fısıltılı, homurtulu, gıcırtılı külçesiyle yokuşlar tırmanıyor, virajlar dönüyor, soluk soluğa yol alıyordu. Radyatörün kapağı yoktu, bir ağaç parçası takılmıştı. Azgın buhar tıkacın yanlarında ıslık çalarak fışkırıyordu. Gözlerim kilometre taşlarında, bu yolları babamın kırmızı Ford'uyla ne kadar çok geçmiştik. Babam direksiyondadır, ben yeni başında. Arada sigara yakmak için babam direksiyonu bana bırakırdı. O sigarasını yaka dursun, avansla gazın çubuklarını sonlarına kadar indiriverirdim. Otomobil müthiş bir hızla uçmaya başlar. Birdenbire buna dikkat eden babam elimden direksiyonu telaşla alır. Avans ve gazı kapadıktan sonra sersem diye bağırır. Otomobili devireceksin. Yollar hep o yollar, kilometre taşları aynı. Ta uzaklarda enginli, yüksekli tepeler, ihtiyar dağlar. Nihayet doğduğum kasaba uzaktan bir şerit gibi göründü. Yaklaşıyoruz. Kenar mahallenin kerpiç huğularına adeta sünürcesine kasabaya giriyoruz. Bozuk parkeli ana cadde sarsıla sarsıla yürüyen kaptı kaçtığımız ototaksi durağında duruyor. Atlıyorum. Ayaklarım uyuşmuş. Vuruyorum çarşı içine. Ellerim bir miktar bozuk para bulunan pantolonumun ceplerinde. Altları delik, pabuçlarım, kambur burnum, paçaları titriklenmiş pantolonum, kuru ellerim ve ince yüzüm kimsenin umurunda değil. Hiç kimse başını kaldırıp bana bakmıyor. Burada geniş bir hürriyet içindeyim. Bu insanları, benimle hiç ilgilenmeyen bu kasaba insanlarını seviyorum. Solda Arnavut'un çardaklı kahvesi, babamın 1927 model kırmızı Ford'u bu çardaklı kahvenin önünde. Şurada durur. Şoför Yamağı Arapoğlu elinde Fransız anahtarı otomobilin bir yerlerini sıkıştırır. Yahut bijilerini temizlerken babam şurada. Hemen şuracıkta sivri sakallı emekli bir paşa ile karşılıklı oturur. Buğday, arpa yahut pamuklardan bahseder. Sigara kutularının arkasındaki kurşun kalemleriyle bir takım hesaplar yapar. Arada memnun memnun gülümser, göz kırparlardı. Paşa sert, kırmızı sakallı, haşim bir adamdı. Kuvvetli kollarına geniş kavizler çizdirecek konuşurdu. Milli mücadeleye ait öyle meraklı şeyler anlatırdı ki hepimiz onu zevkle dinlerdik. Bazen beni hiç ilgilendirmeyen şeylerden söz açılırdı. Müthiş bir sıkıntı içinde gerinir, esner, çapraz düşen kapıdan kahve duvarlarındaki Arap üzengi resmine dalar, çardağın direklerini sayardım. Kahvenin önden geçen yolda rahatça yürüyordum. Sağlı sollu manavlar, berberler, dükkanlar, kahveler, çeşmenin yanında tanıdık bir kırtasiyeci. Ben onu hatırlıyorum. Onun beni tanımamasına imkan yok. Bu yassı kafalı bir Türkistanlıdır. Biz çarşı içindeki camide okurken onun rutubet kokan dükkanından defter, kalem, özellikle de Anadolu Yavrusu'nun kitabını satın alırdık. O zamanlar bize Kazım Karabekir Paşa'nın yazıp bestelediği bir marşı söyleterek uzun yürüyüşler yaptırırlardı. Çelik gibi kollu, tunçtan ayaklı, Türk hiç yılar mı, Türk hiç yılar mı? Türk yılmaz, Türk yılmaz, cihan yıkılsa Türk yılmaz. Cadde ağır ağır yürürken öyle rahattım ki dudaklarımda marşın aklımda kalan kısımları, Yunan ordusu tahta kurusu. Türk içiler mi? Türk içiler mi? Türk Yılmaz, Türk Yılmaz. Cihan yıkılsa Türk Yılmaz. Kısa boylu esmer yüz yuvarlak bir öğretmenimiz vardı. Taburumuzun önüne düşer, bizi tempo tutturarak yürütürken zırıl zırıl terler, fesinden sızan kırmızı boya alnına, oradan da yanaklarına iner, adamı palyaçoya çevirir, gülmekten katılırdık. Hele birinde, birdenbire ismimle çağrılıyorum. Eyvah, gene bir tanıdık mı? Dönüyorum, tamam, bir tanıdık. Hem de ne tanıdık, yalnız babamı değil de dedemi bile tanıyan eski bir ahbap. Şu yıllarca önce çiftliğe gelip kargaşalı şehirlerden bahseden, bir buğday başağının tanelerini sayıp ve sübhanallah diyen beyefendi, bir eski yüksek mahkeme üyesi. Şimdi hırdavatçılık yapıyormuş. Dükkana davet olunuyorum, sandalye ikram ediliyor, kahve söyleniyor, inceden inceye gözden geçiriliyorum. Bir dost gözüyle tetkik ediliyorum ama yıllardır ben böyle şeyi unutmuşum. Bel bağlayamıyorum. Ellerimle yüzüm gene buz kesildi. Burnumun kesinlikle kamburlaştığını, daha çirkinleştiğini sanıyorum. Ya pantolonumun tiftiklenmiş paçaları gözüne ilişirse, gözlerimi ondan boyuna kaçırıyorum. Bana çevrilen gözlerin dostça olabileceğine inanmak elimde değil. Kabuğumun içinde çekiliyor, arada başımı uzatarak emniyetsizlikle ona bakıyordum. Ne zayıf, ne çirkin çocuk. Halbuki babası ne yakışıklı adamdı diyecek gibi geliyor. Oysa neler anlatmıyor. Babamın çocukluğunu, veremden ölen amcam, halalarım, eski günlerin kelle şekerleri, güllacı, iftar dönüşleri, harem ve selamlık alemlerine dair neler. Kabuğumdan başımı usul usul çıkarıyorum. Yavaş yavaş ısınıyor gibiyim. Aramızdaki duvar alçalıyor. Bir ferahlık duyuyorum. Fakat birdenbire, sen babana çekmemişsin deyiviye diyor. O maşallah kapılardan sığmazdı. Sen sıska kalmışsın. Derhal kabuğumun içine çekilip büzülüyorum ve aramızdaki duvar hızla yükseliyor. Yüzümde, ellerimde bir üşüme başlıyor. Sol gözümde de seyirme. Yeni bir soru, ikinci bir darbe gibi iniyor. Liseyi bitirdin tabii. Eyvah, şu anda keçliğimin altında eziliyorum. Kesinlikle dünyanın en çirkin ve en sıska insanıyım. Liseyi değil, ortayı bile bitiremediğimi öğreniverirse ya. Ne cevap vereceğimi şaşırmış kalmıştım ki o. Bize gidelim de dedi, hanım teyzen görsün seni. Seni böyle yetişmiş görünce kim bilir nasıl şaşalayacak. Felaket felaket üstüne. İtiraz etmeme, bir takım uydurma gerçekler ileri sürmeme zaman kalmıyor. Bastonuyla kirli flörtünü alıyor, dükkandan çıkıyoruz. Çok soğuk davranıyorsun oğlum diyor. Ben senin baba değil dede dostunum. İnsan sıkılır mı hiç? Babam maşallah. Adamın sol gerisindeyim, ellerim önümde. Onun ihtiyar adımlarına, genç adımlarımı uydurmaya çalışıyorum. Sünepe bir halim olduğunu hissediyorum. İçimde annemin esmer hayali. Vay evladım vay diyor. Başkalarının önünde el ovalayan biri oldun işte. Silkiniyorum. Ceketimin ilikli düğmesini çözüp açıyorum adımlarımı. At başı gidiyoruz. Annem kayboluyor. Bir yükten kurtuldum ama birdenbire hatırlıyorum ki onunla at başı gitmeye hakkım yok. O bir yüksek mahkeme eski üyesi. Bense ortayı bile bitirememiş biri. Geriliyor ve ceketimin düğmelerini ilikliyorum. Gene annem. Nihayet eve ulaşıyoruz. Ev iki katlı, sağlam bir taş bina. Tokmak iki defa efendice kalkıp iniyor. İçeride terlik şıpırtıları. Kapı açılıyor. Beyaz başörtüsüne sıkı sıkı bürünmüş bir ihtiyar kadın başı aralıktan uzanıp çekiliyor. Giriyoruz. İhtiyar kadın büsbütün sakınıyor. Amca kıs kıs gülmektedir. Tanı bakalım delikanlıyı hanım diyor. Kadının Müslüman gözleri yabancıyı ürküntüyle bakmaktadır. Vallahi efendi diyor, bilmem ki, gözüm ısırıyor gibi desem. Yan odada huysuzlanan bir çocuk, sallanan bir beşik ve ninni söyleyen bir annenin genç sesi. Tanısana be. Sabırsızlanan ihtiyar amca, beni hayretle süzen hanım teyze, ninni kesiliveriyor. Amca, Şadiye kızım diye sesleniyor, bırak çocuğu da gel biraz. Eyvah, kabuğumun içine öyle büzülüyorum ki gene az sonra odadan çıkacak genç annenin beni müthiş çirkin bulacağı kesin. Utanıyor, utanıyor, utanıyorum. Ya paçaları tiftiklenmiş pantolonumla delik papuçlarım? Buyur efendi baba. Bir çift simsiyah göz, bembeyaz yüz ve dağınık saçlar. Yüreğim sökülürcesine çarpmaktadır. Sıcak bir kan yüzüme hücum ediyor. Onunsa beyaz başörtüsü ensesine kaymış. Fazla açık, diri memeli, şişkin göğsü. Bu genç kadının beni beğenmesine imkan göremiyorum. Annen tanıyamadı. Sen tanıyabilecek misin bakalım? Bu anne olsa olsa ben yaşlıdır. Hiç de çekindiği, sakındığı yok. Yüzüme dikkatle bakıyor. Burnumun kamburu bir yana, yeri gibi acımakta. Sanıyorum ki amma da çirkin diye aklından geçiriyor. Vallahi efendi baba, bilmem ki. İhtiyar, nah size yapıyor. İlk görüşte tanıdım. Anlatıyor. Deminden beri yabancı karşısında ürkek ürkek dikilen hanım teyzenin başörtüsü çözülüyor. İlahi çocuk diyor, ben de sandım ki demek bu kadar, insanı şaşırtacak kadar büyüdün. Sonra kocasına dönüyor. Fakat diyor, babasına hiç benzemiyor değil mi? Benzemiyor. Babası kapılardan sığmazdı maşallah. Yere basmıyor, havada boşluktayım adeta. Ah şu zayıflığım, kambur burnum, kuru ellerim, ortayı bile bitiremeyişim vesaire vesaire vesaire. Babama, anneme, babaanneme, halılarıma dair neler sormuyorlar. Şadiye mutfakta pastırmalı yumurta pişirmekte. Biz yemek odasında masanın başında gaz lambasının aydınlığında konuşmaktayız. Daha doğrusu sorguya çekilmekteyim. Yemek geliyor, başlıyoruz. Kuru ellerimi Şadiye'ye göstermemek için ne manevralar çeviriyorum. Aceleden boynuna damlatıyor, lokmamı şaşırıyorum. Bazen onunla göz göze geliveriyoruz. Dünyanın en güzel erkeği olmayı ne kadar isterdim. İhtiyar, Şadiyem de diyor, genç yaşında dul kaldı bir çocuğuyla. Bir tarla yüzünden damadını bilmem ne zadelerin oğlu geçen kış tabancayla vurmuş. Kadının dul olması cesaretimi arttırıyor. Benim yığınla kusurum olduğu şüphesiz. Fakat o da dul. Beni beğense, evlensek onunla, çocuğunu hiç ölmezdim. Fakat olabilir mi? Ben eli ekmek tutmayan, çirkin papuçları delik, paçaları tiftiklenmiş, ortayı bile bitirememiş biri. Olabilir mi? Gözlerim kim bilir kaçıncı defa kuru ellerime gidiyor. Onları masanın üstünden dizlerime indirip sofradan çekiliyorum. İhtiyar, niye çekildin oğlum diyor. Can boğazdan gelir, ye. Bak kurumuş, kabuğuna yapışmışsın. En hassas yerime kuvvetli bir sopa yemişim gibi irkiliyorum. Şadiye'nin önünde. Oldu mu ya? Ayıp olmasa sofradan ve bu evden kaçardım. Şakaklarımda soğuk soğuk bir sızma. Bu sırada kadın kocasına usulcacık bir şey sordu. Adam, bitirememiş dedi. Liseyi bile bitirememiş. Ah bu insanların kolay ekmek belgesine verdikleri kıymet. Karısı, ortayı diye soruyor. Ortayı bitirmiştir elbette canım. Gözler bana çevrildi. Her ne pahasına olursa olsun konu artık kapanmalı. Bu sefer ben soruyorum. Amca, siz iki çocuğun devre alemini okudunuz mu? İhtiyar hayretle yüzüme bakıyor ilk önce. Sonra, hayır okumadım diyor. Sen ne iş tutuyorsun? Bir yerlerde çalışıyor musun? Sana burada bir iş bulsak, böyle aylak aylak gezmekle olmaz. Bir dahaya gelirken ortaokul diplomanı getir de belediyede falan bir işçiyiz uyduralım. Ezildiğim yeter artık. İş mi dediniz diye başımı sertçe kaldırıyorum. Teşekkür ederim. Bir bankanın memur imtihanına girmiştim de birkaç gün sonra işe başlayacağım. Adam şaşırıyor. Ya maşallah, demek öyleyse. Öyle evet. Banka mı dediniz? Evet, bankada. Şu halde lise mezunları giremedi bu imtihana. 20 kişiydik. İçimizde 5 lise mezunuydu. 3'ü de kelli felli muhasebeci. Aferin, ben de zannetmiştim ki. O zannetmişti ki kupkuru, çirkin, utangaç bir orta mezunu. Halbuki ben, adam sende. Bir kere ok yaydan çıktı. Ateşe devam. Buraya tarlalarımızla meşgul olmak için geldim. Gerekçesiz işgal edilmiş yığınla tarlamız var. Onları temizleyeceğim. Esasen tarlalardan aldığımız icar bize çok bile geliyor. Ayrıca çalışmama hiç de lüzum yok ama boş gezmemek için. Sonra o bir Abdülfettah var. Babaanneme karşı çok terbiyesizce davranmış. Ondan hesap soracağım. Onun için özellikle eski elbisemle atları delik pabuçlarımı giyip geldim. Yoksa benim yeni yeni ne elbiselerim ne ayakkabılarım var. Neler uydurmuyorum. Bankadaki imtihanın ne kıymeti vardı. Bu yıl lise olgunluklarına gireceğim. Ondan sonra da üniversiteye. Daha sonra belki de Avrupa imtihanlarına. İhtiyar karısına göz kırpıyor. Çok zeki ve ateşli maşallah. Tıpkı babası gibi diyor kadın. Şadiye'ye gururla bakıyorum. Beni beğendiğini sanıyorum ve cesaretim cüret derecesinde artıyor. Sonra yan odaya geçiyoruz. Beyaz beyaz perdeler, beyaz örtülü kerevet, ceviz beşik, yüzü sarı teneke kaplı çamaşır sandığı, duvarlarda asılı entariler. Şadiye çocuğuna meme veriyor. Arada başını çevirip gülümsüyor. Kendime güvenim iyiden iyi artıyor. Ona cesurca bakabiliyorum artık. İçimde ılık ılık kımıltılar. Nihayet babası da kahveye diye çıkıyor. Büsbütün ferahlanıyorum. Onlara neler anlatmıyorum neler. Cebimde bir sinema mecmuası çıkardığım sıra Şadiye yanıma gelmiş, sedire oturmuştu. Derginin yapraklarını baş başa seyrediyoruz. Arada başlarımız birbirine dokununca içimde müthiş kontaklar. Mayolu bir artist resmine dalıyoruz. Annesi sedirin ta öbür ucunda. Horlamaya başlamıştır bile. Şadiye'ye az daha yanaşıyorum. Sonra az daha. Kolum şişkin göğsüne iyice yaslanıyor. Oram sanki yanıyor. Titriyorum. Gözlerim alev alev. Birdenbire elimden dergi düşüyor, kolumu belime dolayıveriyorum. İri bir balık gibi kollarımdan kurtulup çocuğun beşiği yanına kaçtı. Öfkeyle, terbiyesiz dedi. İçimdeki sırça köşk tuzla buz oldu birdenbire. Derhal kabuğuma çekiliyorum, siniyorum. Aramızdaki duvar yükselivermiştir. Kambur burnum, delik pabuçlarım, kuru ellerim, ince yüzüm ve paçaları tiftiklenmiş pantolonum. Annem içimde gene belir veriyor. Vah yavrum, vah evladım. Şadi bana arkasını adam akıllı dönmüş. Hiç bakmıyor. Ne yapmam lazım? Kalkıp evden gitsem? Olmaz. Niçin gittiğimi soran babasına vaziyeti olduğu gibi anlatırsa ya. Gitmesem işim ne? Ya annesine söylerse? Derse ki şu suratsız adam bana böyle böyle yaptı. Ya annesi de babasına haberin var mı derse, senin kıza şu terbiyesi olan neler yapmış. Huzurum tamamıyla kaçmıştır. Tam bir azap içindeyim artık. Bu ara annesi uyanıyor, gözlerini ovalaya ovalaya kalkıyor. Kız sertçe dönüp nefretle bakıyor yüzüme. Annesine söylememesi için Allah'a yalvarıyorum. Kadınla üst kata çıkıyoruz. Yatağımı çabucak serip buyur ediyor. Sonra Allah'tan rahatlık dileyerek çekiliyor. Fakat hangi rahatlık? Odanın sokağa bakan penceresi önünde parmağım ağzımda müthiş şeyler düşünerek dışarılara bakıyorum. Buz gibi bir ay var. Islak evler kalabalığı, sokak başlarında sarı sarı yanan fenerler, donuk bir sessizlik. Ya annesine söylerse, ya annesi de babasına derse ki, haberin var mı seninkinin yaptığından, iti köpeği peşine takar eve getirirsin. İhtiyarın bütün bunları hayretle dinleyeceğini, başını üzülerek sallayacağını, devirlerin değiştiğini, evlatların babalara, dedelere benzemediğini söyleyeceğini tasarlıyorum. Fakat diyorum arada, kız annesine söyler mi acaba? Belki söyler, belki de söylemez. Bunu nasıl anlamalı? Cebimden bir 5 kuruş çıkarıyorum. Söylerse yazı gelsin, söylemezse tura. Sallayıp sallayıp atıyorum, yazı geliyor. Demek ki söyleyecek. O halde şimdiye kadar söylemiştir. Annesi de kızın babasını bekliyordur. Ama dur, bir defayla olmaz ki. Bir daha atıyorum, tekrar yazı. Artık şüphem kalmadı. Kız mutlaka söylemiştir anasına. Anasına da 2 defa yazı geldi. Aklıma birdenbire gene Allah ve onun alın yazısı geliyor. Bu gece bütün bu işlerin böyle olmasını Allah ezelde alnıma yazdı, şüphesiz ki böyle oldu. Benim alnıma bu türlü yazdı, Şadiye'nin alnına da o türlü. Yani tavşana kaç, tazıya tut meselesi. Fakat bırak şimdi Allah'ı ve alın yazısını. Rezil kepaze olacağım sağlam. Ne yapmalı? Merdivenlere usul usul inip kapılarına kulağımı dayayıp ne konuştuklarını dinlesem? Peki ama Şadiye yahut annesi çıkıverirse, beni öylece yakalarlarsa, 2 defa yazı geldi. Kız mutlaka söylemiştir. Annesi de. Annesi de kocasını bekliyor. Adam duyunca sabahleyin bana tüh diyecek. Seni insan sandık da haremimize soktuk. Meğersen hala pencerenin önündeyim. Gecenin donuk aydınlığında yarasalar kurşun gibi. Bir yerde bir ishak kuşu ötüyor ve saz örtülü kerpiç evler kalabalığı uyuklamaktalar. Soyunup yatağa gidiyorum. Uyku tutmak ne mümkün? 2 defa yazı geldi. Demek söylemiş. Ne olacak şimdi? Yorganı tepeme çekiyorum. Daha fena. Gözlerime kapaklar inince bakışlarım içime çevriliyor. Başlıyoruz içimdeki benle. Söylerse ya ne olacak? Yazı geldi, söyler. Hatta söylemiştir bile. Acaba söylemiş midir? Söylemiş olması lazım. Ne biliyorsun? 2 defa yazı geldi. Sen de hep yangına körükle gidersin. Niye saldırdın kadına? Ayıp mı ettim? Ayıptan fazla bir şey. Oldu bir defa. Olduysa çek cezanı. Senin ailenin hatırı için aldılar evlerine. Bunu ne çabuk unuttun? Sen kimsin yoksa? Kaç paralık adamsın? Kılıkta kılık, suratta surat yok. Hangi meziyetine güvendin? Hem sen ne zaman banka imtihanına girdin de kazandın? Utanmadan çatır çatır yalan söyledin. Ya bir gün babaannene rastlar da torunun maşallah banka imtihanını kazanmış, çalışıyor mu yerinde diye sorarsa, babaannen ne der? Ne bankası, ne imtihanı? O kim, banka memurluğu kim demez mi? O size yalan söylemiş, övünmüş. O adam olur da sokaktaki köpekler adam olur demez mi? O zaman ihtiyar, ya der, biz onu sizin hatırınız için evimize aldık, yedirdik, içirdik, yatırdık. Halbuki o benim kıza böyle böyle saldırmış. Babaannen seni dünyaya rezil etmez mi o zaman? Ha, niye susuyorsun? Cevap versene. Uyandığım zaman gümüş bir aydınlık vardı pencerelerde. Ama bu sabaha benzemiyordu. İçimdeki mücadele gene başladı. Kadın şimdiye kadar çoktan açtı. Neyi? Şu meseleyi. Gene başladın mı? Başladım. Çünkü kadın açtı kocasına. Böyle böyle dedi. İhtiyar hayretler içinde kaldı ilkin. Sonra küplere bindi. Bay namussuz dedi. Bay rezil, bay hergele dedi. Saatlerce uyku tutmadı. Sigara üstüne sigara içti. Ölçtü, biçti. Bütün bu kadar olsa gene neyse. Adam sabahı bekliyor. Öyle sinirli, öyle sinirli ki. Sahi mi? Şerefsizim ki. Ne yapmam lazım? Bana kalırsa kalk, üstünü başını giyin, evden fırla. Sabah olmadı ki daha, alacakaranlık henüz. Daha iyi sabah olursa kaçamazsın, ihtiyar dikilir karşına. Demek fırlamalıyım, derhal derhal, hiç vakit geçirmeden. Demek, demekle memekle vakit geçirme, hemen fırla. Aksi halde soğuk soğuk ürpererek yataktan kalkıp acele acele giyiniyorum. Ellerim, yüzümün sinirleri, her yanım yaprak gibi pır pır titriyor. Yakalanıp rezil rüsva olmak korkusu. Oda kapısının topuzunu usulcacık kıvırıp sofraya süzülüyorum. Duvarlar beyaz beyaz göğüs geçiriyorlar. Merdivenleri usul usul inerken gözüm trabzanın başına rastlıyor. Bana öfkeyle bakmaktadır. Aşağıdaki kattaki kapıların topuzları, duvarların köşeleri, pencereler, bütün eşya canlanmış. Bana azgın azgın bakıyorlar sanki. Sanki neredeyse çığlığı basacaklar. Heyecan içinde sokak kapısında açıp sıyrılıyorum. Sokak kapısını öylece bırakıyorum. Dışarıda buz gibi bir soğuk, çamur ve aysız gökten vuran donuk ışık. Hızlı adımlarla evden uzaklaşıyor, köşeler dönüyorum. Dar, kısa, eğri, vıcık vıcık sokaklar. Çamurlu sular delikli tabanlarımdan kundurama gidiyor. O kadar çok köşe dönüyor, öyle karışık sokaklar geçiyorum ki zaten iyice bilmediğim kasabada kayboluyorum. Herhangi bir bekçiyle karşılaşmaktan da ödüm kopuyor. Bekçi nereden gelip nereye gittiğimi, gecenin bu saatinde ne dolaştığımı sorabilir. Ne cevap verebilirim? Hangi otelde yattığımı söyleyebilirim? Beni bir hırsız, bir hapishane kaçağı sanarak alır karakola götürür. Karakolda iş anlaşılır nihayet. Bizim dede dostu ihtiyara haber uçar. İhtiyar zaten müthiş kızgındır, nefes nefese gelir. İşte der, bu. Ben de bunu arıyordum zaten. Bunu tanıyor musunuz? Bu filanın oğludur. Ben bunu namuslu bir insan sanmıştım da evime, haremime. Halbuki o benim kıza. Ne cevap verebilirim? Beni belki de hapsederler. Tutuklandığımı annem, babaannem, akrabalar, annemin suratına sokak kapısı çarpan hanımefendi, sonra babam, bir memleket, bir dünya duyar, rezil kepaze olurum. Babaannem, dememiş miydim? Bu olan adam olursa sokaktaki köpekler de adam olur, dememiş miydim? Bana, suçlu suratlı, katil çehreli ve daha kim bilir neler derler. Sokağın ta öbür ucunda iri bir bekçinin hayalini fark ediyor, hızla geri dönüp adımlarımı açıyorum. Ürperti içindeyim. Neredeyse arkamdan yetişip yakalayacak, karakola götürecekler. Bir köşe bir köşe daha dönüyorum. Fakat düdük sesleri. Sesler sağdan, soldan, önden, arkadan geliyor. Çıldıracağım. Sanki kasabanın bütün bekçileri işi çaktı, müthiş bir suçluyu kovalıyorlar. Çit duvarlı kerpiç bir evin önünden geçiyorum. Birdenbire iri bir çoban köpeği, kesin hırıltısı beyaz sivri dişleriyle saldırıyor. Bir taraftan bekçi düdükleri, bir taraftan civar evlerin gittikçe çoğalan köpekleri, kendimi kasabanın böğründeki tarlalara atıyorum. Nihayet, yeni sürülmüş yumuşak topraklar vıcık vıcık. Attığım her adım ayak bileğime kadar saplanıyor. Köpekler hala peşimde, bekçi düdükleri, kaçıyorum. Karanlıklara doğru kaçıyorum. Uzaklarda sarı bir ışık, bir istasyon feneri gözüme çarpıyor. Yolumu o tarafa çeviriyorum. Köpekler iki adım gerimdeler. Derken bir mezarlığa düşüyor yolum. Ürperiyorum. Yan yatmış, devrilmiş veya dimdik taşlarıyla korkunç bir mezarlık. Aklıma neler gelmiyor. Kana tere batmışım. Birdenbire bir dua. Çocukluğumda öğrettikleri bir duayı hatırlıyorum. Bu duayı 10, 20, belki de 50 defa bağıra bağıra okuyup köpeklere üflüyorum. Sümmün, bükmün, ümyün, fevhum, la yerciyün. Bu dua köpek duasıdır. Köpeklerin ağızlarına dillerini bağlar diye öğretilmişti. Fakat tınmıyorlar bile. Çaresiz olduğum yere çömelip başımı kollarımın arasına alıyorum. Bir zaman geçiyor böyle. Sonra tekrar koşmayı deniyorum. Nafile. Diz kapaklarıma kadar saplanmışım. Kunduramın teki çamurlara saplanıyor. Onu çeke çeke söküp çıkarıyorum. Derken gökte karanlık bulutlarda şimşekler. Soğuk bir rüzgarla beraber müthiş bir sağanak boşanıyor. İri taneli kuvvetli yağmur. Sırılsıklam oluyorum. Fırtına artıyor, parçalanmış siyah bulutlar dağılıyor, ay çıkıyor. Ortalıkta derhal oluşan göller, gümüşten aydınlık pırıl pırıl göller. Bu sırada köpekler çekilip gitmişler. Farkında bile olmadım. Ben hayli yol almış, mezarlıktan çıkmışım. Az sonra şoseye vurup gene koşar adım istasyonun yolunu tutuyorum. Sarı sarı yanan ışık, istasyonun önündeki bir tahta barakada gelmektedir. Barakaya sokulup kirli camdan içeri bakıyorum. Oh, insanlar! İki istasyon memuru tavla oynuyor. Bu insanlara kul köle olabilirim. Sevinçten bir ağıttır tutturuyorum. Utanmasam içeri girip boyunlarına sarılıp sarıp şapır şupur öperdim onları. İçeri dalıyorum. Daha sonra sabah parlak güneş, ıslak pırıl pırıl bir güney gündüzü. Tren tam 6 saatte Tehir'le geliyor. Güneşe rağmen hala tepeden tırnağa titriyorum. Dişlerim kuvvetle vuruyor. Gişeden biletimi alıp tam dönerken kapıda benim dede dostuyla karşılaşmayayım mı? Biletim elimden düşüyor. Fakat oğlum diyor, nedir bu halin? Ha, çamura mı düştün? Yağmur mu yedin? İnsan o kadar erken çıkar mı evden? Teyzen üzülüp duruyor. Bu kadar erkenden gideceğini bilsem kahvaltısını akşamdan hazırlar odasına bırakırdım diyor. Bileti aldın mı? Dur ben de alayım. Hayretler içindeyim. Haydi diyor, kompartımanda konuşuruz. Benim de acele bir işim çıktı. Kompartımanda. Lise imtihanına mutlaka gir dedi. Diplomanı koynuna sok. Dünyanın bin bir hali var. Bana kalırsa yüksek okula da devam et. Çünkü senin baban. Sevinçten vagona sığmıyorum. Elbette, elbet. Yalnız üniversite değil, Avrupa imtihanlarına da gireceğim. Aferin, hedefin bu olmalı. Çünkü mensup olduğun aile... Evde annem kuru çamaşır verdi, ıhlamur kaynattı, arkama şişe çekti. Sonra, dedi, bir şeyler koparabildin mi bari? Gördün mü Abdülfettah'ı? Ay sahi, ben Abdülfettah'ı görmeye gitmiştim, öyle ya. Gördüm diyorum, nafile. Hakkınız varsa işte mahkeme diyor. Annemin bakışlarındaki ümit söndü. Kız kardeşlerin başlarını eğdiler, en küçüğümüz ablasına. Hiç para getirmemiş mi diye fısıldadı. En küçüğümüz 6 yaşındaydı. 5. ayrımın sonu, sayfa 73.